بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra and olsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir /tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyiciler. Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 12 Hazar 1404 Hicri Kameri, 12 Cemadü's-Sani 1447 Miladi 3 Aralık 2025 Çarşamba. Bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız akşam haber bülteni ve yorumun ardından sırasıyla Tarihte ebedileşen Emir el-Mümin'in podcast'ı, Hazreti Ümmül Benin'in vefatiye durumu, İman Nuru ve Kalıcıur İtir isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani, akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. İmam Hamenei, Batı kapitalizmi kadının onurunu ayakları altına alırken İslam kadına tam saygıyı öngörüyor. Celali, İran ve Rusya dijital dünyanın geleceği için ortak bir ekosistem kurabilir. İran ve Ermenistan Büyükelçilerinin görüşmesi. İran ve Suudi Arabistan'ın üst düzey diplomatları Dubai'de görüştü. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi zirvesi başladı. Birleşmiş Milletler 16 binden fazla Filistinli hasta Gazze dışında tedaviye ihtiyaç duyuyor. Şimdi haberler. İslam İnkılabı rehberi binlerce kadın ve kızla yaptığı görüşmede kadının evin işçisi değil yöneticisi olduğunu vurguladı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, çarşamba günü farklı bölgelerden gelen kadın ve kızlarla yaptığı görüşmede, Hazreti Fatıma Zehra selamünaleyhi aleyhayı hayatın tüm alanları için kapsamlı bir örnek olarak tanıttı ve İslam'da kadının konumunu açıklayarak kadınların evde ve toplumda hak ve sorumluluklarına dikkat çekti. İmam Hamenei Hazreti Fatıma'nın ibadet ve huşu, fedakarlık, zorluklara sabır, mazlumun hakkını cesurca savunma, hakikatleri açıklama, siyasi anlayış ve faaliyet, ev idaresi, eşlik ve çocuk yetiştirme gibi faziletlerini işaret ederken, İranlı kadın, Allah'a şükür Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle tüm zamanların kadınlarının efendisi olan bu güneşten ders almakta ve onun hedeflere doğrultusunda ilerlemektedir, dedi. Ayetullah Hamenei, yozlaşmış Batı kültürünün ve kapitalizmin İslam açısından tamamen reddedildiğini belirterek, İslam'da kadınların onurunu korumak ve güçlü cinsel arzuları dizginlemek için kadın erkek ilişkisi, örtünme, tesettür ve evliliğe teşvik gibi hükümler bulunduğunu, bunların kadının doğası ve toplumun gerçek ihtiyaçları ile uyumlu olduğunu söyledi. Batı kültüründe ise bu arzuların dizginlenmesine hiç önem verilmediğini vurguladı. Ayetullah Hamenei, kadın ve erkeği İslam'da pek çok ortak noktaya sahip, bazı farklılıkları ise beden ve tabiat kaynaklı olan iki dengeli unsur olarak tanımladı. Bu iki unsurun insan toplumunu yönetmede, neslin devamında, medeniyetin ilerlemesinde, toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasında ve hayatın idaresinde rol oynadığını belirtti. Ailenin korumasını en önemli işlerden biri olarak gördü ve Batı kültüründe aile korumanın unutulmasına karşılık İslam'da kadın, erkek ve çocuklar için karşılıklı belirlenmiş haklarının bulunduğunu ifade etti. İmam Hamenei, kadınların ilk hakkının sosyal ve ailevi davranışlarda adalet olduğunu, devletin ve toplumun bu hakkı sağlaması gerektiğini söyledi. Ayrıca güvenlik, haysiyet ve onların korunmasının kadınların temel hakları arasında olduğunu Batı kapitalizmin kadının onurunu ayaklar altına aldığını, İslam'ın ise kadına tam saygıyı öngördüğünü vurguladı. Evde kadının en önemli hakkının eşin sevgisi olduğunu belirten Ayetullah Hamine'yi, diğer büyük hakkın ise kadına yönelik her türlü şiddetin reddi olduğunu söyledi. Batı'da görülen kadınların öldürülmesi veya dövülmesi gibi sapmaların İslam'da kesinlikle yasaklandığını ifade etti. Kadının evin yöneticisi ve başkanı olduğunu vurgulayan İmam Hamine'yi, İslam'da kadının bağımsızlık, yetenek, kimlik ve ilerleme imkanına sahip olduğunu, kapitalist bakışın ise kadını erkeğe tabi kıldığını, kimliğini yok saydığını ve onu maddi bir araç, zevk ve eğlence nesnesi olarak gördüğünü söyledi. Ayetullah Hamine'yi İranlı kadınların bilim, spor, düşünce, araştırma, siyaset, toplum, sağlık ve hijyen, yaşam umudu, cihadi destekler ve şehit eşlerinin fedakarca katkıları gibi alanlarda tarihte eşi görülmemiş başarılar elde ettiğini belirtti. İran'ın tarihinde bu kadar çok bilim insanı, düşünür ve fikir sahibi kadına sahip olmadığını, bu ilerlemenin Cumhuriyet sayesinde gerçekleştiğini de ifade etti. İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, İran ve Rusya'nın 5. Ortak Çalışma Grubu toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada iki ülkenin büyük bilimsel kapasite ve yüksek yenilikçilik konumu ile dijital dünyanın geleceği için ortak bir ekosistem kurabileceğini vurguladı. Celali çarşamba günü sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda İran ve Rusya arasında iletişim ve bilgi teknolojileri alanındaki işbirliğinin günümüz dünyasının güvenlik ve teknolojik gerekliliklerine akıllı bir yanıt bulduğunu belirtti. Bu işbirliğin tarafların teknoloji alanında ortak çıkarlarını güçlendirmek, yetkin İranlı şirketlerin Rusya pazarında ekipman temini ve mühendislik hizmetleri sunmasını sağlamak, elektronik ticaretin geliştirmesi, şehir ortamlarının dijitalleştirilmesi ve siber güvenlik alanındaki ilişkilerin ilerletilmesi için sağlam bir zemin oluşturduğunu ifade etti. Celali ayrıca İran ve Rusya'nın sahip oldukları büyük bilimsel kapasite ve yenilikçilikteki yüksek konum sayesinde dijital dünyanın geleceği için ortak bir ekosistem kurabileceklerini bir kez daha vurguladı. Moskova, 4-6 Aralık 2025 tarihleri arasında iletişim ve bilgi teknolojileri alanındaki 5. Ortak Çalışma Grubu toplantısına ev sahipliği yapacak. Ermenistan'ın Tahran Büyükelçisi çarşamba günü İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni Erivan Büyükelçisi ile bir araya geldi. Ermenistan Tahran Büyükelçisi Grigor Hokopyan, kendi ülkesinin büyükelçiliğinde İran'ın yeni Erivan Büyükelçisi Halil Şirgolami'yi ağırladı. Hokopyan, Şirgolami'yi yeni görevi nedeniyle tebrik ederek Ermenistan'daki diplomatik misyonu süresince başarılar diledi. Görüşmede Tahran-Erivan ilişkilerinin güncel gündem maddeleri, çeşitli işbirliği alanları ve gelecekteki ortak programlar ele alındı. Taraflar ikili ilişkilerin de daha da derinleştirilmesi yönündeki kararlılıklarını da vurguladılar. İran İslam Cumhuriyeti'nin Dubai ve Kuzey Emirlikler Başkonsolosu Alireza Mahmudi, çarşamba günü Suudi Arabistan'ın Dubai Başkonsolosu Abdullah bin Mansur el-Mutasba ile görüştü. Görüşmenin ana ekseni ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi için pratik yolların değerlendirilmesi, ticaret hacminin artırılması, tüccarların desteklenmesi ve iki ülke vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmetlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması oldu. İran'ın Dubai ve Kuzey Emirlik'te Başkonsolosu Alireza Mahmudi, Sarı Günü yayınladığı video mesajında Birleşik Arap Emirlikleri'nin 54. Birlik Bayramı Milli Gün münasebetiyle tebriklerini iletmişti. Fars Körfez İşbirliği Konseyi'nin 46. zirvesi çarşamba günü Bahreyn Kralı'nın başkanlığında Manama'da başladı. Zirvenin gündeminde bölgesel güvenlik, Gazze Savaşı ve üye ülkeler arasındaki ekonomik ve siyasi işbirliği yer aldı. Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Ali Halife, Açılış konuşmasında Gazi'ye ilişkin barış pillerinin tamamlanması gerekliliğini vurguladı ve deniz taşımacılığı hatlarının her türlü tehdide karşı korumasının önemine dikkat çekti. Kuveyt emiri Nawaf el-Ahmed el-Caber el-Sabah Siyonist rejimin Katar'a yönelik saldırısını kınarken ülkesinin Irak ile deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin anlaşmaya bağlı kalacağını belirtti. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budaivi ise konuşmasında bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına vurgu yaptı ve tüm tarafların Gazze'deki savaş durdurma yükümlülüğüne bağlı kalması gerektiğini ifade etti. Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırıları ateşkese rağmen devam ediyor ve bu daracık bölgedeki toplam şehit sayısı 70.117'ye ulaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada son 48 saat içinde 5 şehidin de Gazze'deki hastanelere nakledildiğini, bunlardan 4'ünün yeni şehit, birinin ise cesedi yeni bulunan kişi olduğunu bildirdi. Aynı dönemde 13 kişi daha yaralandı. 11 Ekim 2025'te Gazze'de ateşkes ilanından bu yana 360 kişi şehit düşmüş, 922 kişi yaralanmış ve 617 şehidin de cesedi bulunmuştur. Bu rakamlarla birlikte 7 Ekim 2023'te başlayan Aksa tufan operasyonundan bugüne dek Gazze'deki toplam şehit sayısı 70.117'ye, yaralı sayısı ise 170.999'a yükselmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin sözcüsü Stephane Dujarric, çarşamba günü yaptığı açıklamada 16.500'den fazla Filistinli hastanın hala Gazze dışında tedavi ve tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Dujarric basın toplantısında şunları söyledi. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Gazze'de savaş mağduru Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı zorluklar artıyor. Bu nedenle Birleşmiş Milletler ve İnsan Yardım alanındaki ortakları, çocuklar da dahil olmak üzere savaş mağduru Filistinlilere yönelik yardım faaliyetlerini genişletmek için yorulmadan çalışıyor. Sözcü, halen 16.500'den fazla hastanın tedavi sürecini Gazze dışında tamamlaması gerektiğini, bunlar arasında kanser ve doğuştan kalp hastalıkları gibi ciddi rahatsızlıkları olan çocukların da bulunduğunu vurguladı. İsrail rejimi 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkesi ihlal etmeye de devam ediyor. Bu ihlaller sonucunda yüzlerce Filistinli şehit düşmüş veya yaralanmıştır. Medya kaynakları Mısır'ın Gazze Anlaşması'nın ikinci aşamasına geçiş konusunda iyimser olmadığını, ancak buna rağmen Siyonist rejimin engellemelerine karşın çabalarını sürdürdüğünü bildirdi. Siyonist rejim Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ederken ikinci aşamanın uygulanması için ciddi bir adım atmıyorken bilgili bir kaynak şunları aktardı. Kahire, Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasının başlatılması için bir anlaşma yapısına hızla ulaşmaya çalışıyor. Ancak bu süreç büyük engellerle karşı karşıya. Bu engellerin başında Siyonist rejimin inadı, ikinci aşamanın uygulamasına karşı çıkışı geliyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün tek yorumuyla devam ediyor. Yorumumuz, Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan Trump'a uyarı, yeni bir gerginlik dönemi mi başlıyor başlığı altında. Kolombiya Cumhurbaşkanı Amerikan Başkanı'na hitaben ülkesinin egemenliğine saldırmaması konusunda uyarıda bulundu. Parsudey'in haberine göre Donald Trump'ın Amerika'ya uyuşturucu kaçıran her ülke saldırıya maruz kalacaktır sözlerinin ardından Kolombiya Cumhurbaşkanı bir mesaj yayınlayarak egemenliğimizi sağdırmayın dedi. Gustavo Petro, Trump'ın Kolombiya'yı işaret eden salı günkü açıklamalarına sosyal medyada şu yanıtı verdi. Egemenliğimizi tehdit etmeyin. Çünkü Jaguar'ı uyandırırsanız egemenliğimize saldırı savaş ilanıdır. Donald Trump açıkça Amerika'nın Kolombiya'ya saldıracağını da söylemedi. Ancak kendisine uyuşturucu kaçakçılarına yönelik muhtemel kara operasyonları sorulduğunda bu ülkenin de adını verdi. Trump salı günü şöyle dedi. Eğer kaçakçılar belirli bir ülke veya herhangi bir ülke üzerinden girerse ya da fentanil veya kokain üretmek için fabrikalar kurduklarını anlarsak hedef alınacaklardır. Kolombiya'nın kokain ürettiğini duydum. Onların kokain fabrikaları var. Kim bu işi yapar ve ülkemize satarsa saldırıya maruz kalır. Petro Trump'ı Kolombiya'ya davet ederek ülkesinin uyuşturucu kaçakçılığını da engellemek için yürüttüğü çabaları yakından görmesini istedi. Petro, eğer binlerce ton kokaini durdurarak Kuzey Amerika'nın tüketmesini engelleyen bir ülke varsa o Kolombiya'dır, dedi. Hükümetin bugüne kadar 18 binden fazla uyuşturucu üretim merkezini imha ettiğini ve bunun binlerce ton kokainin Amerikan pazarına ulaşmasını engellediğini açıkladı. Petro'nun Amerika'nın Kolombiya'ya yönelik muhtemel askeri müdahalesi hakkındaki Trump açıklamalarına verdiği yanıt ülkesinin egemenliğine yönelik her tehdidin savaş ilanı anlamına geleceğini ortaya koyuyor. Petro böyle bir girişimin yalnızca 200 yıllık Bogota-Washington diplomatik ilişkilerini yok etmekte kalmayacağını, aynı zamanda bölgesel istikrar için ağır sonuçlar doğuracağını da vurguladı. İran Radyo Podcast. Ali'den bahsettiğimizde imanı, ilmi ve ameli özünde mükemmelleştirilmiş bir adamdan, İslam'ı sözle değil, yaşayarak yaşamış bir adamdan bahsediyoruz. Peygamberin davetinin başlangıcındaki coşkusu, imanından, halifelik tahtındaki yüce adaletine, yetimhanedeki şefkatinden, savaş meydanındaki metanetine kadar, Ali, bilinçli imanın, ilahi bilginin ve doğru amelin somut örneğiydi. İnsanı, yaşamının hakikatine çağıran bir zirveydi. Bazen tarih bize hiçbir ünvana, veya kelimeye sığdırılmayacak şahsiyetler sunar. Her yönüyle bir anlam ve ilham dünyası olan şahsiyetler. Emir el-Müminin Hazreti Ali aleyhisselam şüphesiz bu eşsiz şahsiyetlerden biridir. Kendisine hangi açıdan bakılırsa bakılsın, yeni iman, ilim ve insanlık denizleri keşfeden bir adam. Tarihte ebedileşen Emir el-Müminin podcastine hoş geldiniz. Bu seride yalnızca İslam ümmetinin bağlantı noktası değil, aynı zamanda tüm zamanlar için ebedi bir örnek olan İmam Ali aleyhisselamın hayatına, karakterine ve düşüncelerine yeni bir pencere açmaya çalışıyoruz. Bu bölümde İslam'ın sözlerinde değil, davranışlarında ve varoluşunun hakikatinde somutlaştıran Ali'nin kişiliğinin cihan şumulluğundan bahsedeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Emir el-Mümin'in Ali Aleyhisselam'dan bahsettiğimizde aslında İslam'ın tüm yönlerinin canlı ve nesnel bir şekilde tezahür ettiği bir şahsiyetten bahsediyoruz. Onun kişiliği İslam'ın vücut bulmuş haliydi. Anlamını sözlerde değil, davranış, düşünce ve inançta bulan bir din. İslami iman, bilgi ve eylemin bir terkibi olarak düşünürsek, Ali Aleyhisselam bu üçünün mükemmel bir örneğiydi. Sağlam ve bilinçli bir imana, derin ve ilahi bir bilgiye ve hayattaki inanç ve bilgilerini hayata geçiren saf ve tutarlı bir eyleme sahipti. Ali'nin imanı çocukluğunda başladı. Kureyşlilere gelenlerinin çoğu, peygambere karşı çıkarken İslam peygamberinin çağrısını ilk kabul eden oydu. Bu iman kabilevi ön yargılardan veya çıkar uğruna değildi. Peygambere eşlik etmenin aşağılanma, engellemeler ve tehditlerle yüzleşmek anlamına geldiğinin bilincinde olarak alınmış bilinçli bir karardı. Ali'nin imanının en güzel sahnelerinden biri Leyletul Mebit'e yaşandı. Düşmanların peygamberi öldürmek için evinin etrafında toplandığı gece, peygamber Mekke'den Medine'ye geceleyin hicret etmek zorunda kaldı. Düşmanların hala evde olduğunu sanması için peygamberin yatağında birinin yatması gerekiyordu. Ali gönüllü oldu. Sakin bir kalbe sahip 18 yaşındaki bir genç, peygamberin hayatının kurtulması için ölüm döşeğine uzandı. Burada iman sadece zihinsel bir inanç değildi. Canına mal olsa bile tehlikeyle yüzleşmek demekti. Ancak Ali sadece bir mümin değildi, hem gökleri hem de yeri bilen bir ilme sahipti. Kur'an'ı en derin katmanları ile anlıyor, aynı zamanda toplumu ve insanları da tanıyordu. Neşubelaya bakmak yeterli. Bir hutbesinde tevhiden, başka bir hutbesinde toplumsal adaletten bahsediyor. Malikeşlere yazdığı bir mektupta ise yönetimi o kadar titizlikle anlatıyor ki bu yöntem bugün bile liderler için bir model teşkil ediyor. Örneğin Malikeşlere yazdığı aynı mektupta insanları iki ayrı grup olarak görmemeyi öğütler. Ya dinde kardeşinizdir ya da yaratılışta insan kardeşinizdir. Bu bakış açısı ile Ali Aleyhisselam insan hakları kavramlarının oluşmasından yüzyıllar önce adalet ve insan onuru için haykırmıştır. Bugün bizim için Ali'nin bilgisi, bilginin ahlak ile bağlantısı anlamına gelir. Tıpkı hastalarının sadece bedenini tedavi etmeyi değil, aynı zamanda insanlık onurunu da korumayı düşünen bir doktor gibi. Ya da sadece teori üretmekle kalmayıp öğrencilerine dürüstlük ve insanlık konusunda eğiten bir hoca gibi. Ve eyleme gelince Ali'nin kişiliğinin üçüncü temel direği. Eylemsiz iman ve bilgi yarı pişmiştir. İnançlarını hayat meydanında taşıyan Ali'ydi. Ali aleyhisselam, Bedir, Uhud ve Hayber savaşlarında her zaman bayraktardı. Ama aynı savaşçı adam geceleri Kufe sokaklarında omuzunda bir torba ekmek taşır ve karanlıkta yetenlere yiyecek taşırdı. Çocuklara karşı da savaş meydanlarında olduğu kadar şefkatliydi. En güzel rivayetlerden biri Hazreti Ali aleyhisselamın halife olduğu döneme aittir. Daha ilk günlerde minbere çıkıp şöyle demişti: İstesem bu dünyadan güzel elbiseler ve lezzetli yemekler seçebilirdim. Ama vay halime, eğer arzularım galip gelir ve yetimlerin açlığındansa ekmek ve hurma dolu bir karne tercih edersem, bu aynı eylemdi. Sadece vaazda bulunmak değil, söylediklerine göre yaşamak. Bugün bizim için Hazreti Ali aleyhisselamın eylemi en küçük davranışlarımızla bile inancımızı göstermek anlamına gelir. Adaleti seviyorsak, fırsatları ve sorumlulukları dağıtırken adil olmalıyız. Maneviyat istiyorsak, günlük hayatımızda Allah'ı anmak için zaman ayırmalıyız. Hayırseverlik düsturumuzsa, muhtaçlara yardım etmek için küçük bir adım atmalıyız. Dolayısıyla iman, bilgi ve eylem, Ali için üç paralel çizgi değildi. Bir denize akan üç nehirdi. O sadece bir mümin, sadece bir alim, sadece bir amel eden değildi. Ve onu hem Müslümanlar hem de gayrimüslimler, tüm nesiller ve tüm insanlar için ebedi bir model haline getiren de bu kapsamlılıktır. Ali'nin kişiliğinin en büyük sırlarından biri, görünüşte çelişkili nitelikleri bir araya getirmesiydi. Eşsiz bir merhamet ve şefkat, örnek bir kararlılık. Bizim gözümüzde insanlar genellikle spektrumun bir etrafında yer alırlar. Ne nazik ve yumuşak kalplidirler ya da katı ve kararlıdırlar. Ancak Ali, aynı anda hem sevginin hem de gücün zirvesinde durmanın mümkün olduğunu gösterdi. Emir el-Müminin sınırsız bir şefkat ile geceleri isimsiz olarak yetimlerin evlerine gider, fırını yakar, ekmek pişirir, çocuklar için sade yemekler hazırlar ve hatta oyunlar ve şakalarla yetimliğin acısını kalplerinden atmak için yanlarına otururdu. Babaları cihat meydanında şehit düşmüş olsa bile çocukların çaresiz hissetmemelerini isterdi. Ama aynı Ali, mutasıpların sapkınlıkları ve düşmanlık karşısında dimdik ayaktaydı. Nahrivan'da sancağı yoldaşlarından birine teslim etti ve şaşırtıcı bir kararlılıkta savaş meydanında belirdi. Kılıcı düşman ordusunu sarstı ve kararlılığı savaşın seyrini değiştirdi. Bu şefkat ve kararlılık başka yerlerde de kendine gösteriyordu. Bu bizim için ne anlama geliyor? Yani bir insan aynı anda hem iyi bir baba hem de cesur bir asker olabilir. Tıpkı evde sevgi ve şefkat dolu bir baba veya anne gibi, ancak aileye bir tehlike yaklaştığında ailenin önünde sağlam bir duvar gibi durur. Toplumun bugün hala böyle bir modele ihtiyacı var. İnsanlara şefkat ve merhamet ile davranan ancak yolsuzluk ve zulme karşı dimdik duran yetkililer. Ali'yi önsüzleştiren bir su budur. Mazlumlar için gök kadar geniş bir yürek, zalimlere karşı dağ kadar sağlam bir duruş. Adaletin yanında sevgi, gücün yanında merhamet. Emir el-Müminin aleyhisselam yönetimde takvaya sahipti, yani yönetici, dostluk ve aile bağları için görev vermemeli. Çevresindekileri rahatsız etmek için görev almamalı. Sadece halkın iyiliğini ve toplumu yönetirken adaleti düşünmelidir. Başka bir deyişle takva, yönetici ayrımcılık, hizipçilik ve kişisel çıkar tuzağına düşmekten alıkoyan bir şeydir. Bunun açık bir örneği de imamın samimi bir öğrencisi ve yakın dostu olan Muhammed bin Ebubekir'in hikayesidir. Ali aleyhisselam onu Mısır'ı yönetmesi için göndermiş ancak daha sonra o ülkeyi yönetmeye yetmediğini anlamıştır. Bunun üzerine şöyle bir mektup yazdı. Sevgilim, seni alıp Malike eşleri koyacağım. Muhammed bin Ebubekir üzüldü. Çünkü bir insanın böyle bir karardan dolayı üzülmesi doğaldır. Ancak İmam Ali aleyhisselam onun üzülmesini aldırış etmedi. Çünkü halkın hakları ve çıkarları daha önemliydi. Bu, yönetimde takva demektir. Yani yönetici en yakın dostu ve en yakın öğrencisi bile olsa adalet ve toplumun refahı için doğru kararı verir. Hazreti Ali aleyhisselamın kararlılığı ve cesareti Hendek Savaşı'nda açıkça görüldü. Ünlü Arap savaşçısı Amr bin Abdülvad savaş alanına çıkıp tüm İslam ordusuna meydan okuduğunda kimse savaşa girmeye cesaret edemedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaşa kim girecek diye sordu. Sadece Ali ayağa kalktı. Peygamber Efendimiz işte bu küfrün tamamına karşı duran bütün imandır dedi. Ali Amr'ı o savaşta mağlup etti ve savaşın kaderi değişti. Ali'nin adaletindeki kararlılığı kardeşi Akil'in kendisinden hazineden daha büyük bir pay istemesi üzerine eline eritilmiş bir demir alıp şöyle demesiyle de açıkça ortaya çıkar. Ey Akil, seni yakan ateşten korkuyorsun da beni Allah'ın zalimler için hazırladığı ateşe mi çağırıyorsun? Bu kararlılık en yakınındakilerin bile onu adaletten alıkoyamayacağını gösteriyordu. Günümüz dünyasında liderler ve yetkililer genellikle sıradan insanlardan uzakta, lüks evlerde, rengarenk sofralarda ve alt sınıfların gerçekleriyle hiçbir ilgisi olmayan bir yaşam tarzında yaşıyorlar. Bu mesafe toplumsal güvensizliğin en büyük etkenidir. İnsanlar hizmetçileri olması gerekenlerin refah içinde olduğunu gördüklerinde umutlarını kaybederler. Ali bin Ebi Talip uysuz bucaksız bir ülkenin hükümdarıydı. Ancak en sade yaşam tarzını seçti. Emir el-Müminin zamanının en yüksek siyasi gücü olmasına rağmen bir sarayda yaşamadı veya görkemli bir ziyafet vermedi. Yemeği arpa ekmeği ve hurmaydı. Sade keten giysileri giyerdi ve ayakkabıları defalarca yamanırdı. Emir el-Müminin'in davranışları o kadar sade ve gösterişsizdi ki onu sokaklarda ve pazarlarda görenler onun İslam toplumunun büyük hükümdarı ve lideri olduğunu düşünmezlerdi. Sık sık şu cümleyi söylerdi. Tok karnına yatıp etrafında aç insanlar olmasına izin verilir mi? Bu cümle sadece bir slogan değil, bir yaşam tarzıydı. Ali, sosyal sorumluluğun halktan üstün olmak değil, onlarla aynı seviyede olmak olduğuna inanıyordu. Hükümdar ile halk arasında bir lokma yemek kadar bile bir uçurum oluşmasını istemiyordu. Bir toplumdaki liderler ve yöneticiler halk ile aynı yemeği yer, halkla aynı evlerde yaşar ve halkın ekonomik sorunlarına canları ile dokunurlarsa güven ve umut varlığını sürdürür. Ali'nin sadeliği aslında bir sosyal politikaydı. Halkın yöneticilerinin kendilerinden biri olduğunu, ulaşamayacakları bir tahta oturmadığını anlamasını sağlayan bir politika. Emir-i Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'dan bahsettiğimizde şaşırtıcı bir olgu ile karşı karşıyayız. Zayıflara karşı alçak gönüllü ve hoşgörülüydü. Onlara şefkatli bir baba gibi davranırdı. Ancak düşmanları ile karşılaştığında Ali bir dağ gibi dimdik ve yenilmezdi. Görünüşte birbiriyle uyumsuz üç özellik onda birleşmişti. Otoritesini anlamak için yönetiminin kapsamına bir göz atmak yeterlidir. Günümüz Afganistan'ın doğusundan Akdeniz ve Mısır'a kadar her şey onun kontrolü altındaydı. Çelik gibi bir irade, eşsiz bir cesaret, askeri sanat ve bilgelikle dolu sözlerle geniş bir toplumu yönetti. Güçlü kolu, güçlü zihni, güçlü yönetimi ve etkili dili, güçlü bir adam ile karşı karşıya olduğumuzu da gösteriyordu. Bugün Nevşevela'da ölümsüzleşen bazıları ve konuşmaları kalpleri aydınlatmaya ve insana bir ışık olmaya devam ediyor. Ancak bu otoritenin yanı sıra derin bir mazlumiyet de vardı. Düşmanların sürekli iftira ve kötü sözlerine hedef oldu. Etrafındakilerden bazısı dünyaya bağlanıp ondan uzaklaştı. Baskılar ve düşmanlıklar o kadar ağırdı ki, bu sabırlı ve cömert imam bazen acısını bir kuyuyla paylaşırdı. Şehit olduktan sonra yıllarca İslam aleminin dört bir yanındaki minberlere hakim olan düşmanları ona hakaret etti ve dindarlığın ve adaletin timsali olan aynı adama karşı haksız suçlamalarda bulundu. Tüm bu hikayelere baktığımızda Ali'nin nihai galip olduğunu görürüz. Tarihte ve bugün insanlığın kalbindeki yeri nerede? Zirvede. Adı parlak bir yıldız gibi parlıyor. Nevşevela'sı özgürler için bir hidayet kitabıdır. Karakteri ve adaleti tüm zamanlar için örnek teşkil eder. İbadeti ve eşsiz kişiliği İslam peygamberinden sonra insanlık tarihinin en parlak mirasıdır. Düşmanları birer birer yok oldu. Ancak Ali'nin yolu sözleri ve adalete kaldı. Ve bu demektir ki o uzun mücadelede nihai zafer Hazreti Ali Aleyhisselam'ın olmuştur. Değerli dostlar, tarihte ebedileşen Emir-i Müminin podcastının başka bir bölümünün daha sonuna geldik. Bu bölümde Emir-i Müminin Ali bin Ebi Talib'in hayatından bir perde daha aralamaya çalıştık. mucizesi zıtlıkların bu buluşmasında gizli, görünüşte uyumsuz olan özelliklerin varlığında uyum ve bütünleşme içinde olduğu bir kişilik. Hem amansız bir kararlılığa hem de sonsuz bir merhamete sahipti. Savaş meydanında kılıcı düşman ordusunu vücutlarını sarsarken, aynı eller omuzlarında ekmek ve hurma torbaları taşıyarak bir yetimi doyuruyordu. Nahrivan'dakilere karşı kaya gibi dimdik duran aynı kişiydi, ancak kimliği belirsiz bir dul kadının evinde fırının başına eğilip çocuklarına ekmek pişiriyordu. Ali aleyhisselam hem büyük bir güç hem de eşsiz bir mazlumdu. Doğudan Akdeniz'e kadar uzanan geniş bir coğrafyada güçlü bir hükümet kurdu. Ancak aynı güçlü adam defalarca iftira ve kötülüğe hedef oldu. Öyle ki geceleri acısını kuyu ile paylaşırdı. Yine de tarihin zirvesinde nihai galip odur. Çünkü adaleti ve bilgeliği varlığını sürdürürken düşmanları zamanın tozunda kaybolup gitmişti. Bu özellikler ölümsüzlüğünün sırrıdır. Zulümün yanında güç, şefkatin yanında kararlılık, yönetimin yanında ibadet ve otoritenin yanında züht. Günümüz toplumu da böyle bir modele susamış durumdadır. Hem halka karşı şefkatli bir baba hem de zalimlere karşı güçlü bir duvar olmanın mümkün olduğunu gösteren bir model. Dolayısıyla Ali'nin adını duyduğumuzda yalnızca tarihi bir şahsiyeti değil, yaşayan bir modele bakıyoruz. Bir insanın gücün zirvesindeyken bile mütevazı kalabileceğini ve şefkatin zirvesindeyken adaleti kararlılıkta savunabileceğini öğreten bir modeli. Ve bu sadece başlangıç. Sonraki bölümlerde Emir el-Mümin'in hayatının uçsuz bucaksız denizindeki yolculuğumuz devam edecektir. Tarihte bir delişen Emir el-Mümin'in podcastının sonraki bölümler için bizi takip etmeye devam edin. Bu konu veya podcast hakkında herhangi bir yorumunuz, sorunuz veya öneriniz varsa görüşlerinizi İran Radyosu'nun web sitesi iranradio.ir veya sosyal medya ağları aracılığıyla bizimle paylaşmanızdan da mutluluk duyarız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kerbela şehitlerinin anası Ümmül Benin. Zaman hiçbir zaman üzerine toz konmuş anıları unutturamaz. Nice adlar, nice yadlar vardır. Bu geniş gök mavisi altında kaybolmuştur. Ama öyle bir ad var ki tüm acılarına rağmen gökyüzünün zirvesinde duruyor. Bu ad Hazreti Ali aleyhisselamın eşi ve Hazreti Abbas aleyhisselamın annesi Ümmül Benin'dir. 13 Cemadüssani, vefakar bir eş ve merhametli bir annenin hüzünlü vefatının yıl dönümüdür. Bu kadın, ahlaki faziletlerin, insani erdemlerin, iman gücü, sabır, basiret ve bilgelik, nutuk ve şairlikte Müslüman kadınların örnek aldığı bir kadındı. Bu büyük kadının adı Fatıma, künyesi Ümmül Benin'dir. Babasının adı Hezam, annesinin adı ise Semmame'ydi. Ümmül Benin'in veladeti hicretten yaklaşık 5 yıl önce tahmin ediliyor. Hanedanı ise şecaat, kerem, ahlak, sanat ve sosyal mevki bakımından Kureyş'ten sonra Arap aşiretlerin başında yer alıyordu. 13. yüzyılın büyük fakihi, edip ve tezkere yazarı Allame Seyyid Muhsin Emin şöyle yazıyor. Ümmül Benin, hoş beyanlı bir şair, asil ve cesur bir ailedendi. Ümmül Benin ailesi hakkında Arap dünyasının büyük soy bilgini Akil İbni Ebu Talip bu kadın hakkında Hazreti Ali Aleyhisselam'a şöyle arz etti. Arapların arasında atalarından daha cesur ve daha kahramanı bulunmaz. Hazreti Fatıma şehit düştükten sonra Hazreti Ali Aleyhisselam kardeşi ve Kureyş'in büyük soy bilginlerinden biri olan Akil'den kendisi için yiğit bir hanedana mensup olan bir eş seçmesini istedi. Akil ise Kelab oğulları hanedanından olan Fatıma Kelabiye'yi şecaatte eşsiz olan biri olarak kendisine tanıttı. İmam bu seçimi beğendi ve Akil'i Ümmül Benin'in babasına yolladı. Ümmül Benin'in babası Hezam çok konuksever bir insandı ve Akil'i büyük bir saygı ile karşılayarak ağırladı ve önünde kurban kesti. O dönemde Arapların geleneği gelen misafiri 3 gün ağırlamak, 3. günün sonunda hacetini sormak ve geliş sebebini öğrenmekti. Medine'nin dışında yaşayan Ümmül Benin'in ailesi de aynı geleneği yerine getirdi ve 4. günün sonunda büyük bir saygı ve edeple Akil'e gelir sebebini sordu. Akil şöyle dedi. Kızın Fatıma'yı Ali bin Ebu Talib için istemeye geldim. Böyle bir taleple karşılaşacağını asla ummayan Hezam çok şaşırdı. Ardından büyük bir sadakat ve samimiyetle şöyle dedi. Gerçekten ne şerefli ve azametli bir hanedansınız. Fakat ey Akil, Ali bin Ebu Talib'in şanı bedevi bir kadın düzeyinde değildir. Akil bu sözlerin üzerine şöyle dedi. Ali senin söylediğinden haberdardır. Ama buna rağmen kızınla evlenmek ister. Ümmül Benin'in babası ne diyeceğini şaşırdı. Bu yüzden Akil'den mühlet istedi ve konuyu kızının annesi Semmame binti Süleyle ve kızının kendisine sorması gerektiğini belirterek şöyle dedi. Kadınlar kızlarının ruh halini daha iyi anlar ve onların maslahatını daha iyi bilir. Ümmül Benin'in babası eşinin yanına gider. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın ezdivaç önerisini eşine söyler. Acaba kızımızı Ali bin Ebu Talib'in eşi olmaya şayeste görüyor musunuz? Bilesin ki Ali'nin evi vahiy ve nübüvvet evi, ilim, hikmet ve adab evidir. Eğer kızını bu eve layık görüyorsan, bu eve hizmet etmesini istiyorsan kabul edelim. Ve eğer onda bu ehliyeti görmüyorsan o zaman hayır diyelim. Kalbi İslam peygamberinin pak hanedanının aşkı ile dolu olan eşi Semmame hiç düşünmeden hemen şöyle karşılık verdi. Ey Hezam, Allah'a and olsun ben ona çok iyi baktım, onu çok iyi bir şekilde yetiştirdim. Yüce Allah'tan saadetini ve Ali bin Ebu Talib'e hizmet için salih olmasını istedim. O zaman onu Ali ile evlendir. Fatıma Kelabiye, İmam Ali Aleyhisselam'ın evine ayak bastığı ilk gün, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Aleyhisselam hastalanmış yatakta yatıyorlardı. Fatıma eve gelir gelmez bu iki değerli insanın yanı başına geçti ve şefkatli bir anne gibi onların bakımı ile ilgilendi. Fatıma, Hazreti Ali Aleyhisselam ile evlendikten sonra ilk günlerde o Hazreti kendisini Fatıma yerine künyesi olan Ümmül Benin'le hitap etmesini istedi. Zira Hazreti Fatıma'nın çocukları, babaları onu esas adı ile çağırdığı için sürekli annelerini hatırlayarak üzülmelerini istemiyordu. Ümmül Benin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın evine geldikten sonra Hazreti Fatıma'nın yerini evlatları için doldurmak istiyordu. Zira Hazreti Fatıma genç yaşta şehit düşmüş, çocukları yetim kalma acısını tatmıştı. Nitekim Hazreti Fatıma'nın çocukları da bu takvalı kadını adeta kendi anneleri gibi görerek annelerinin yokluğundan duydukları acıyı daha az hissediyorlardı. Ümmül Benin her zaman Fatıma'nın çocuklarını kendi çocuklarının üstünde tutuyor. Sevgi ve şefkatinin büyük bir bölümünü onlara veriyordu. Ümmül Benin bunu vacip bir emir olarak telakki ediyordu. Zira Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i Beyt fertlerini sevmeye emretmiştir.
بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ شَكُورٌ
Kameri 10. yüzyılın büyük Şia alimi Zeyneddin Ameli bu faziletli kadın hakkında şöyle diyor. Ümmül Benin marifetli ve faziletli kadınlardan biriydi. Nübüvvet hanedanına yönelik saf ve şiddetli bir sevgi ve gönül bağı vardı ve kendisini onlara hizmet etmeye adamıştı. Nübüvvet hanedanı da ona büyük değer veriyor ve saygı gösteriyordu. Kuşkusuz Ümmül Benin'in Resulullah'ın evlatlarına yönelik sonsuz sevgisi karşılıksız kalmadı. Ve Ehl-i Beyt fertleri de ona saygıda hiç kusur etmedi ve her daim kendisine şükranlarını sundu. Ümmül Benin'le Hazreti Ali Aleyhisselam'ın izdivacının meyveleri 4 erkek evlattı. Bunlar Haşimoğullarının ayı lakabı ile ün yapan Hazreti Ebu'l-Fazl Abbas, Abdullah, Cafer ve Osman'dı. Ve her dördü Kerbela çölünde Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselamın yanında şehit düştü. Soyları Abbas'ın oğlu Ubeydullah aracılığıyla devam etti. Ümmül Beni'nin her dört oğlunun Kerbela çölünde şehit düşmesiyle birlikte bu sabırlı kadın şehit eşi olmanın yanında şehit anası olma onuruna da nail oldu. Böylece onurlarına bir yenisi daha eklenmiş oldu. Ümmül Beni'nin İmam Seccad aleyhisselamın Medine'ye gönderdiği ve insanları Kerbela faciası ve İmam Hüseyin aleyhisselamın kafilesinin geri döndüğü hakkında haberdar etmek üzere gönderdiği kuryesi Beşir'i görünce ondan sordu. Ey Beşir, Hüseyin'imden ne haber? Beşir şöyle dedi. Allah sana sabır versin. Senin Abbas'ın şehit düştü. Ümmül Benin yine sordu. Bana Hüseyin'imden haber ver. Beşir bu kez diğer evlatlarının da şehit düştüğünü söyledi. Fakat Ümmül Benin sürekli Hüseyin'i soruyor ve büyük bir sabır ve basiret örneği sergileyerek şöyle diyordu. Ey Beşir! Bana imamım Hüseyin'imden haber ver. Benim evlatlarım ve şu mavi gökyüzünün altında ne varsa hepsi Hüseyin'ime feda olsun. Beşir, İmam Hüseyin'in de Kerbela'da şehit düştüğü haberini verince, Ümmül Benin korkunç bir feryat ederek şöyle dedi. Ey Beşir, kalbimin damarını kestin. Bu sözün üzerine Ümmül Benin figan ederek ağıtlar yakmaya başladı. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Habibi Hüseyin. Rical ilminin önde gelen büyüklerinden Allame Mamiyakani'nin belirttiğine göre Ümmül Beni'nin İmam Hüseyin'e yönelik bu denli şiddetli sevgisi onun iman gücü ve imamet makamına yönelik marifetinin işaretiydi. Zira her biri eşsiz bir insan olan dört evladının çağın imamını savunma uğruna şehit vermeyi kolay sayıyor. Evet, Ümmül Benin bir başka seçkin sıfatı ise yazdığı güzel ve ebedi şiirlerinde tecelli eden fesahat ve belagatıdır. Kelaboğulları hanedanında seçkin şairler vardı. Araplar her zaman onların şiirlerine istinaat ederdi. Bu şairlerin her biri fesahat ve belagatta eşsizdir. Ümmül Benin de böyle bir hanedanın içinde yetişmiş. Şiir ve edebiyat ve beyanda yüksek mertebelere nail olmuştur. Ümmül Benin'in edebiyat büyüklerinden büyük takdir toplayan ebedi şiirlerinden biri, oğlunun şehadetinden sonra yazdığı yürek yakan şiiriydi. Bana ümmül benin demeyin, zira bana cesur aslanları hatırlatıyorsunuz. Benim onların adı ile çağrıldığım evlatlarım vardı. Bugün evlatlarım yok. Benim 4 evladım vardı. Avcı şahinler misali. Ama hepsi şehit düştü. Tarih yazarları şöyle diyor. Ümmül Benin evlatları, özellikle de İmam Hüseyin aleyhisselam şehadeti için öylesine ağıt yakıyor ve ağlıyordu ki, hatta Ehl-i Beyt düşmanı Mervan bin Hekem bile onun ağıtlarını duyunca ağlıyordu. Ümmül Benin mersiyeleri ve ağıtları ile İmam Hüseyin'in vefakar arkadaşlarının mazlumiyet sesini gelecek kuşaklara duyurdu. Ümmül Benin her gün annesiyle birlikte Kerbela'da bulunan ve Aşura olaylarının canlı belgesi olan torunu Ubeydullah bin Abbas ile birlikte Baki mezarlığına gidiyor ve ağıt yakıyordu. Ümmül Benin şiirleriyle hem Kerbela hamasetini anlatıyor, hem yas tutarak insanları Emevilerin cinayetleri hakkında bilgilendiriyordu. Sonunda bu büyük kadın bir ömür çaba, sabır ve direniş ve Mevlası Hüseyin bin Ali'ye 4 yiğit evladını şehit verdikten sonra Kameri 64 yılının 13 Cemadü's-Sani gününde Hakk'a yürüdü ve naaşı Baki'de toprağa verildi. Fakat yüce ruhu ve kerimi sıfatları adını her daim yaşattı ve yaşatmaya da devam ediyor. Allah'ın selam ve salavatı onun üzerine olsun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü bölümümüzü dinleyelim.
Yeni Alman Müslüman bayan Heike şöyle diyor. Hicap toplumun ve ailenin ruhsal sağlığı alanında hiçbir kısıtlamaya yol açmıyor. Gerçi hicap hem elbisemizde olmalı hem davranışlarımızda. Geçmişteki kötü sıfatları değiştirmek ve İslami sıfatları ve ahlaki değerleri ve insanseverliği öğrenmek ve başkalarına yardım etmek ve binlerce ahlaki nokta bunlardan ibarettir.
İslam dini akıl ve fıtrata dayalı bir dindir. Şöyle ki hem insanın fıtratında kökü vardır, hem akli selim ve mantıkla onaylanır. Bu yüzden hür düşünen ve arayış içinde olan ve batılıların saptırıcı propagandalarına aldırış etmeyen insanlar, kaybettikleri şeyi İslam dininde bulur. Bayan Hayki de uzun bir arayış ve düşünmenin ardından sonunda bu büyük semavi dini seçen insanlardan biridir.
Bayan Hayki ekonomi ve sosyal bilimler mezunudur ve Almanya'nın kuzeybatısında Oldenburg kentinde yaşıyor. Bayan Hayki Müslüman olmadan önce inancını şöyle anlatıyor. Dini açıdan ben de diğer birçok batılı insan gibiydim. Yani vaftiz yaptırmıştım ve çocukken kiliseye de gidiyordum. Ancak büyüdükçe kilise ve dine yönelik düşüncelerim değişmeye başladı ve iyice büyüdüğümde artık kiliseye de gitmez oldum. Gerçi içimde Allah'a inanıyordum. Zira onu inkar edip sonra da var olduğunu öğrenmekten korkuyordum ve bu durumda ne yapacağımı bilemiyordum. Bu yüzden bu konuyu asla düşünmemeye karar vermiştim.
Aslında Bayan Hayke'nin Allah'a inanç konusunda söylediği şey, Allah Teala'ya inanma zarureti hakkında sade bir istidlal sayılır. Şöyle ki eğer Allah yoksa, inkar edenler zarar görmeyecek ve inananlar da bir şey kaybetmeyecek. Ancak eğer Allah Teala varsa, ki zaten öyledir, mümin insanlar büyük bir kurtuluşa nail olur ve inkar edenler de büyük bir azapla cezalandırılır.
Gerçi Bayan Hayke üniversite döneminde İslam dininde kadınların meseleleri üzerinde bir araştırmaya katılmıştı. Fakat batıda yürütülen ağır İslam karşıtı propaganda yüzünden bu semavi dine karşı iyimser bir bakışı yoktu. Bayan Hayke şöyle diyor. O günlerde İslam dininden kafamda olan görüntü çoğu batılı ve Avrupalı insanın kafasında var olan görüntüydü. Yani kadınların zulüm altında bulunduğu ve aşağılandığı ve hiçbir insani haktan yararlanamadığı menfi bir görüntüydü.
Batı dünyasının İslam karşıtı propagandalarının eksenlerinden biri kadınların kısıtlandığı iddiasıdır. Oysa İslam dininde kadınlar için belirlenen haklar başka hiçbir dinde eşi örneği bulunmayan haklardır. Nitekim Batı dünyası da daha yeni yeni kadın haklarını üstelik eksik bir biçimde gözetmeye başlamıştır.
Her halükarda Bayan Hayke hissettiği manevi boşluk yüzünden ruhi ve manevi açıdan sığınacak bir sığınak arıyordu. Bayan Hayke bu konuda da şöyle diyor. İtiraf etmeliyim ki her zaman bir şeyi kaybetmiş gibi bir hissim vardı. Ve bu his beni etrafımdaki konulara merakla yaklaşmama sebep olurdu. Ve bazen çevremdeki sosyal konulara da eleştirel bir gözle bakıyordum. Her halükarda bu bilinmeyen bir kayıp arayışında olan his beni geniş çapta araştırma yapmaya yöneltti. Gerçi neyin peşinde olduğumu bilmiyordum ve bu yüzden insan düşüncesi ve aklı ile ilgili olan her şeyi okuyordum.
Bayan Hayki o günlerde okul masraflarını karşılamak üzere çalıştığı lokantada bir gençle tanışıyor. Bu tanışma ise Bayan Hayki'nin İslam dini hakkında araştırma yapmasına sebebiyet veriyor. Bayan Hayke bu macerayı da şöyle anlatıyor. O arkadaşım da öğrenciydi ve aynı lokantada çalışıyordu. Bir süre sonra İngilizce dersinde zayıf olduğu için ona ders vermeye karar verdim. Günlerden bir gün tesadüfen onu seccade başında namaz kılarken gördüm. Hayatımda ilk kez namaz kılan birini görmüştüm. O manzara beni derinden etkiledi. Böylece kafamdaki soru işaretlerini ona sorabileceğimi hissettim. Bu çok tuhaf bir histi. Sanki kaybettiğimi bulmuştum.
Tahran Radyosu.
Namaz kulun Allahu Teala ile irtibatın en güzel ve en manevi halidir. Bu yüzden Bayan Hayke'nin o Müslüman gencin namazda duruşu ve Allah-u Teala'ya ibadet etmesini görmekle büyük bir değişime uğramasına şaşmamak gerekir. Hakikate susamış olan Bayan Hayke hemen başka dinlerde ve inançlarda cevaplarını bulamadığı sorularını sormaya başladı. Gerçi Bayan Hayke kolay kolay ikna olacak bir insanda değildi ve aldığı cevaplar için kanıt bekliyordu.
Bayan Hayke bu konuyu da şöyle anlatıyor. Ben o arkadaşımla konuştuğum her şey için ilkin kanıt talep ediyordum. Ben duyduğum her konu hakkında önce araştırma yapmaya ve kanıtını bulmaya ve daha sonra benimsemeye alışmış bir insandım. Böylece uzun bir süre bu şekilde geçti. Ben soru soruyordum ve o da delillerle ve mantıkla ve sunduğu belgelerle bana cevap vermeye çalışıyordu. Bu arada İslam dininde kadının konumu en sıcak tartışma konularımızdan biriydi.
Şimdi artık Bayan Hayke en önemli sorularının cevabını İslam dininde bulmuştu ve bu yüzden bir seçim yapma zamanıydı. Bayan Hayke bu konuda şöyle diyor. Zaman geçtikçe kaybettiğim şeye daha da yaklaştığımı hissediyordum. Ta ki bir gün artık iyice tatmin olduğumu hissettim. Hindistan'dan Güney Afrika'ya kadar araştırdığım tüm dinler ve irfani düşüncelerinin arasında İslam dini tüm konulara en mantıklı biçimde yaklaşan tek dindi. Ve belki de İslam dininin birçok konuya ilmi yaklaşımı benim için her şeyi sosyal bilimler penceresinden bakarak kabul eden biri için Müslüman oluşumda en güçlü etkenlerden biri oldu. Böylece ben İslam dinini seçtim ve Müslüman olduğumu Müslüman arkadaşıma bildirdim ve o da hemen beni istemeye geldi ve sonunda evlendik.
Şimdi yeni Alman Müslüman Bayan Hayke ayrı bir duygu yaşıyor. Namaz kılmaktan büyük zevk alıyor ve içinde büyük bir huzur hissediyor. Bayan Hayke zamanda İslami hicabı da seçiyor. Fakat bu seçimini bilinçli ve güçlü gerekçelere dayanarak yapıyor. Bayan Hayke şöyle anlatıyor. Dediğim gibi ben çok araştırma yapan biriydim. Bu konuda da uzun araştırmaların ardından aile ve toplumun sağlığının hicap yasası veya ilkesiyle güvence altına alındığı sonucuna vardım. Batı toplumunda tüketicilik ve kadınlar konusunda cinsel konuların propagandası yapılması insanlara yaşamlarının doğru yolundan saptırmakla sonuçlanıyor.
Bayan Hayke tam hicabı şöyle tanımlıyor. Hicap toplumun ve ailenin ruhsal sağlığı alanında hiçbir kısıtlamaya yol açmıyor. Gerçi hicap hem elbisemizde olmalı hem davranışlarımızda. Geçmişteki kötü sıfatları değiştirmek ve İslami sıfatları ve ahlaki değerleri ve insanseverliği öğrenmek ve başkalarına yardım etmek ve binlerce ahlaki nokta bunlardan ibarettir.
Bayan Hayke Allah Teala'ya dayanma zevkini ve maddiyattan bağımsız olmanın mutluluğunu arkadaşlarına ve yakınlarına da intikal ettirmek istiyor. Fakat bu konuda pek başarılı olamıyor ve bunun sebebini de şöyle açıklıyor. Ben İslam konusunda tüm akrabalarım, tanıdıklarım ve arkadaşlarımla tamamen mantıklı bir şekilde konuşmaya çalıştım. Fakat onlar bu meseleleri idrak edemiyordu. Belki de benim bu meseleleri daha rahat idrak ederek Müslüman oluşumun bir sebebi okuduğum branş yani 3. dünyada ekonomi branşıydı. Ben böylece Müslüman olmadan önce kapitalist toplumun...
Yeni Müslüman olan insanları birçok sorunla karşı karşıya getiren ve bazen iyice şaşkınlık yaşamalarına yol açıyor. Şunu unutmayın ki bir yeni Müslüman sürekli amellerinin doğru olmasını ister ve bunca ihtilaf insanı iyice şaşırtıyor ve kimin doğru söylediğini ve hangi amelin en doğru amel olduğunu kestirmek çok zor oluyor.
Ancak Bayan Hayke bu durumun çözümünü İslami vahdette ve salih bir önderde görüyor ve şöyle diyor. Bence biz düşmanlarımızdan öğrenmeliyiz. Bakın onların birçok konuda anlaşmazlıkları olabilir fakat içinde menfaatleri bulunan birçok konuda görüş birliği içindeler. Üstelik onların örnek aldıkları insanların kimler olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Örneğin gelin Batı ve Avrupa'nın tüm siyasi liderlerini düşünün. Bunlardan hangileri insani ve ahlaki özellikleri sahiptir? Bir insan Ancak sağlıklı ahlak sahibi olursa ve daha sonra da bilgili olursa ve tüm imkanlara rağmen sade yaşıyorsa ve söylediklerini en başta kendisi uyguluyorsa başkalarına örnek olabilir. Örneğin gelin İmam Hümeyni veya Ayetullah Hamenei'nin yaşamını gözden geçirelim. Bu durumda ancak İmam Hümeyni ve Ayetullah Hamenei örnek olabileceklerini anlarsınız. Örnek alınacak insanın ahlaki ve manevi değerler açısından tam ve mükemmel olması çok önemlidir.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizi dinlediniz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, erdemlik yolunda iki önemli faktörün hareket ve hidayet için yönelmekte motivasyon oluşturduğunu ve bunların her ikisinin ise namazda özetlendiğini belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinden naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Yüce Allah, muvahhid bir toplumu tanımlamak için belirttiği özellik, o müminler ki eğer yeryüzünde kendilerini yerleştirip iktidar imkanı verirsek, namazı dosdoğru ikame ederlerdir. Bu ise namazın önemidir. Bu meydanda hareket etmek için her şeyden ziyade iki şeye ihtiyaç vardır. Biri motivasyon, insana hareket kazandıran ve yürüten o içgüdü. Diğeri ise pusula ki insan o çoban yıldızını unutmasın ve yolu sapmasın. Eğer motivasyon olmazsa insan yol ortasına kalır. Sorunlar fazladır. Muvahhid bir toplumun kurulması, insanlar arasında adaletin kurulması, bunca batıl nefsani isteklerin fırtınasında hakkın çadırını kurmak kolay bir iş değildir. Motivasyon gerektirir. Bu motivasyon Allah'a dikkat etmektir, Allah'ı zikretmektir, Allah'tan yardım almaktır, işi Allah'ın hesabıyla yapmaktır. Ve o pusulada eşin hedefine teveccüh etmektir. Ve bizim hedefimizin güç değil, servet değil, hava ve hevese düşkünlük değil, kişisel istekler değil, siyasi mülahazalar değil. Hedefimiz Allah'tır. Bu iki özellik, bu iki önemli faktör, yani motivasyon ve yönlendirme namazda özetleniyor. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Ganan Teheran, sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.
Oh, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم